11. ayrım 8. bölüm sayfa 85. Melek ve Dize ile vedalaşmaya fırsat bulamadan sadece Burcu hastaneye kaldırmışlar diyerek apar topar fırladım caddeye. İngiliz konsolosluğunun oradan taksiye binsem diye düşündüm ama hava kararmıştı. Bu saatte taksiyle Sıra Selviler Caddesi'ne girersem bir saatten önce hastaneye ulaşamazdım. İstiklal Caddesi'ne çıktım. Kalabalık biraz daha artmıştı. Sağ taraftaki Turnacıbaşı sokağa daldım. Zografyon Lisesi'ni geçip Galatasaray Hamamı'nın köşesinden sola kıvrılarak Yunanistan Konsolosluğu'nun önünden adeta koşar adımlarla aşağıya indim. Sonra dik sokaklardan birini tırmanarak Sıra Selviler'e çıktım. Tahmin ettiğim gibi trafik tam bir keşmekeşti. Egzoz kokularının, korna seslerinin arasından geçerek Alman hastanesinin önüne geldiğimde nefes nefese kalmıştım. Ama çok da gecikmemiştim. Hastanenin girişinde oğlumun doktoru Ragıp bekliyordu beni. Onu kapıda görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Yoksa rengimin atmasından halimi anlayan Ragıp "Korkma Selim" diye karşıladı. "Burç kendine geldi." Aile dostumuz olan doktoru kuşkuyla süzerek sordum. "Sahi mi? Durumu nasıl?" "İyi görünüyor. Gerçekten iyi görünüyor. Ancak teşhis koymak için tahlil sonuçlarını beklemek gerek. Nerede şimdi? Gel götüreyim seni. Kalbinin ekosunu çekiyorlar." "Kalbinin mi?" diye duraksadım. "Burç kalbi delik doğmuştu. Down sendromlu çocukların neredeyse yarısında rastlanabilen bu rahatsızlık ne yazık ki bizim oğlumuzda da görülmüştü. Ancak bedeninin gelişmesiyle birlikte sonraki yaşlarda kalbindeki delik kendiliğinden kapanmıştı. Daha doğrusu doktorlar öyle söylemişlerdi. Oysa şimdi..." "Dur, aklına kötü düşünceler getirme," dedi Ragıp. Belli ki endişelerimi gidermeye çalışıyordu. Ama benim rahatlamaya değil, gerçeğe ihtiyacım vardı. "Neden kalpten kuşkulandın?" "Dudakları morarmıştı, zor nefes alıyordu." Gözlerimin içine baktı. "Ama bu belirtiler mutlaka kalp sorunu olduğu anlamına gelmez. Biz her zaman en kötüsünden kuşkulanırız. Burcu bir kardiyoloğa gösterdim. O da kalbin ekosunu çekelim dedi. Emin olmak için, belki de basit bir nedenle bayılmıştır." Ragıp dünyanın en tatlı adamıydı. Ancak bir kötü huyu vardı, fazla iyimserdi. Olayları hep iyi tarafından ele alırdı. Herkese umut aşılardı. Oysa yaşamda bu kadar çok umut yoktu. İnsanları yanlış beklentilere soktuğu için de onları zayıflatır, hiç istemediği halde çok daha mutsuz olmalarına neden olurdu. O yüzden Ragıp gibi insanların söylediklerine hep kuşkuyla yaklaşırdım. "Peki nasıl olmuş?" "Okulda top oynamışlar, kendini çok zorlamış." "Zorlamayla bayılır mı insan?" "Bayılır tabii, sen bile bayılırsın. Kaldı ki Burcu'nun durumu ortada, bildiğin gibi bu çocuklarda hareket yeteneği sınırlıdır." "Peki dudakları morarır mı?" "Morarır, nefes almakta da zorluk çeker. Öğrenmek istiyorsan söyleyeyim, her bayılan insanın kalbinde sorun çıkmaz. Kalp rahatsızlığı için başka belirtiler gerek." "Ama biliyorsun Burcu'nun kalbi." "Biliyorum. O yüzden kardiyoloğa gösterdim zaten. Kardiyolog da ilk muayenenin sonunda benim görüşümü paylaştı. Ancak Burcu'nun daha önce kalbinde bir sorun olduğunu duyduktan sonra emin olmak için ekosunu çekelim dedi. Bence Burç aşırı yormuş kendini." "Eşek herif" diye söylendim. Kaç kere uyardım dikkat et diye. "Çocuk Selim, arkadaşları koşup oynarken onun seyirci kalmasını nasıl bekleyebilirsin?" "Bekleyemem tabii ama kendini de bilmesi gerek. Her zaman biz olmayacağız ki yanında." Neyse hadi gidelim. Bu katta mı?" Ragıp sol tarafı gösterdi. "Hemen şu koridorun sonunda." "Gülriz nasıl?" diye sordum yürürken. İyi Burcu ayılmış olarak görünce sakinleşti. İnşallah sonuçlar da beklediğimiz gibi çıkar. O zaman iyice rahatlayacak." "Ne zaman belli olur bu sonuçlar?" "Çok sürmez, az sonra öğreniriz." Koridorun sonunda önce Gülriz'in ince uzun silüetini gördüm. Kapının karşısında koltuklar olmasına rağmen ayakta dikiliyordu. Ragıp ne söylerse söylesin endişelenmekten kurtulamamıştı. Beni görünce yüzü aydınlanır gibi oldu. O an bana ne kadar ihtiyacı olduğunu anladım. Fakat Bu çok kısa sürdü. Hemen endişe bulutları kapladı yüzünü. Kalbinin ekosunu çekiyorlar dedi. Gözleri dolu dolu olmuştu. Kalbindeki delik sözlerini sürdüremedi. Merak etme, önlem içinmiş dedim. Burç hiç düşüp bayılmamıştı bugüne kadar. Yine cümlesini tamamlayamadı. Boşuna endişeleniyorsun Güliz dedi Ragıp. Ama Güliz'in onu duyacak hali yoktu. Gözyaşları ha boşaldı ha boşalacaktı. Çok korkuyorum Selim. İyice yaklaşmıştı bana. Korkma, Burç iyileşecek diyerek sarıldı bana. Güliz kendini bıraktı. İçini çeke çeke sessizce ağlamaya başladı. Ragıp açıklama yapmak istedi. İşaretimle onu durdurdum. Karımı iyi tanıyordum. Ağlamadan kendine gelemezdi. Biz öyle birbirimize sarılmışken kapı açıldı. Şişmanca gözlüklü bir doktor başını uzatıp Ragıp gelsene dedi. Yüzünde ne bir heyecan, ne bir sevinç, ne de bir korku vardı. Yüzü gibi sesi de renksiz, duygusuzdu. Güliz ve ben toparlandık. Ragıp içeri girmeden bana döndü. Hemen dönerim dedi. Kapı yeniden yüzümüze kapandı. Önce kapanan kapıya, sonra bana baktı Güliz. Bu kez karımı yatıştırmaya cesaret edemedim. Çünkü gözlüklü doktorun yüzündeki ifadesizlik beni de korkutmuştu. İnancımı yitirmeye başlamıştım ama konuşmam gerekiyordu. Sen Burcu gördün mü diye sordum. Gördüm dedi mendiliyle gözyaşlarını kurularken. Nasıldı? İyi gibiydi. Benimle rahatça konuştu. Fakat o daha çocuk, ne olduğunu bilmiyor ki. Burnunu çekti. Belki de yanlış yaptık Selim diye söylendi. Hangi konuda? Burcu normal bir okula vermemeliydik. Kendini sağlıklı çocuklar gibi sanıyor. Onlar gibi koşturup oynamak istiyor. Gülriz'in sözleri canımı sıkmıştı. Bizim oğlumuz zaten sağlıklı. Her çocuğun başına gelebilir bu. Güliz ıslak kirpiklerinin arasından inatla bakan açık kahverengi gözlerini yüzüme dikti. Bizim oğlumuz Down sendromu Selim. Bizim oğlumuz öteki çocuklar gibi değil. Ona fazla yükleniyoruz. Güliz neden bunları söylüyordu şimdi? Bunları hatırlatmanın ne gereği vardı? Ben de aksini söylemiyorum. Sesimin sert çıktığını fark ettim. Yumuşatarak sürdürdüm. Ama Burç öteki çocuklar gibi yaşayabilir. Daha doğrusu yaşaması gerek. Hayatı tanıması lazım. Sözlerimi tamamlamama fırsat kalmadı. Kapının aralığından Ragıp'ın gülümseyen yüzü göründü. Haberler iyi diye müjdeyi verdi bir solukta. Tam düşündüğüm gibi. Eko'da sorun yok. Az önceki küçük tartışmamızı unutan Gülür, sahi mi dedi. Umut yüklü bir sesle ıslak kahverengi gözleri ışıldamaya başlamıştı. Ragıp bizi kandırmıyorsun değil mi? Aşk olsun Güliz, size ne zaman yalan söyledim? Peki neden bayılmış diye atıldım. Yorgunluktan, kendini çok zorlamış. Sağ ol Ragıp diyerek doktorun elini sıktım. Yalnız içerideki kardiyolog raporu bir de hocasının görmesini istiyor. Yo, inanın kötü bir durum yok. Sadece açık kapı bırakmak istemiyoruz. Ancak profesör hastaneden ayrılmış, yarın sabah gelecek. Burcun bu akşam hastanede kalmasında yarar var. Hem dinlenmiş olur hem de yarın profesör muayene eder. Kuşkum yeniden depreşti. Bak Ragıp dedim, eğer kötü bir durum varsa... Doktor lafı ağzımda bıraktı. Kesinlikle yok. Olsa söylemez miyim? Böyle bir sorumluluğu niye alayım? Sonunda rahat bir nefes almıştım. Burç'u ne zaman göreceğiz? Hemen gelin içeri geçelim. İçeri girdiğimizde güler yüzlü bir hemşire Burç'un gömleğini giydiriyordu. Gerçekten de Burç'un hasta gibi bir hali yoktu. Oğlum beni görür görmez hemşirenin elinden kurtulmak istedi ama kadın bırakmadı. Yavaş ol Burç, önce gömleğini giymelisin. Burç kadının söylediklerine uydu ama bugün metinlerin takımına bir gol attım baba diye seslenmekten de geri durmadı. Hem de kornerden, iyi halt yemişsin diye geçirdim içimden. Aferin ama sonra da düşüp bayılmışsın demekle yetindim. Çok susamıştım be baba. Neden içmedin? Kantine kadar gidersen benim yerime başkasını alırlardı. Zaten oynatmak istemiyorlar, iyi koşamıyormuşum. Gülriz dayanamayıp araya girdi. Oynatmasınlar oğlum, çok mu önemli futbol oynamak? Gülriz yarı uyarı, yarı azar niyetine Burç'a veriştirmeye devam edecekti ki doktorların yanında bunun yakışık almayacağını düşünerek karımın koluna dokundum. Güliz sustu. Ben de Ragıp'a döndüm. Burç'un kalacağı oda belli mi? Evet, oda hazır. Ben de kalacağım diye atıldı Güliz. Aldığımız iyi habere rağmen gerginliği geçmemişti. Birinizin kalması lazım zaten. Odada bir yatak daha var. Burcu bir tekerlekli sandalyeye oturtup çıktık eko çekilen odadan. Oğlum sanki burası hastane değil de bir oyun alanıymış gibi koridor boyunca ilerleyen tekerlekli sandalyenin tadını çıkartırken biz de peşi sıra yürüyorduk. İstersen Burç'la ben kalayım dedim Gülriz'e. Ben kalırım. Hem Burç da beni ister. İkimiz birlikte kalalım o zaman diye üsteledim. Gerek yok dedi karım. Yarın işe gideceksin. Boş yere uykusuz kalma. Bir gelişme olursa seni ben ararım. Emin misin? Tabii canım dedi yumuşak bir sesle. Hem burada kalsan ne olacak? Ben Burç'un başındayım işte. Elimi şefkatle karımın omzuna koydum. O da az öncesinden daha tatlı bir gülümseyişle yanıt verdi bana. Bakışlarım tekerlekli sandalyeyi daha hızlı itmesi için hemşireyi ikna etmeye çalışan Burç'a takıldı. Yüreğimde sıcacık bir şeyler kıpırdadı. Ne oldu Selim dedi kulağımın dibinde biri. Döndüm önce Nihat'ın sonra Kenan'ın endişeli yüzleriyle karşılaştım. Burç'u hastaneye kaldırdılar diye telefon etti Melek. Kaygılandık durumu nasıl? İyi iyi dedim başımla. Hala hemşireyi ikna etmeye çalışan oğlumu gösterdim. Baksanıza hastanenin tadını çıkartıyor. Arkadaşlarımın yüzündeki endişe kaybolurken açıklamayı sürdürdüm. Doktorlar korkacak bir durum olmadığını söylüyorlar. Onlarla konuşurken gözlerim etrafı taradı. Aradığım kişi Katya'ydı. Fakat aydınlık koridorda gözlerim boşuna aradı onu. Katya gelmemişti. Buna üzüldüm dersem yalan olur. Katya ile Gülriz'in karşılaşmasını istemiyordum. Bunun bir anlamı olmadığını biliyorum. Katya ne benim kaçamaklar yaptığım bir kızdı, ne de umutsuzca bağlandığım bir sevgili. Yine de onun karımla karşılaşmasını, ailemin içine girmesini nedense doğru bulmuyordum. Size de zahmet oldum. Bakışlarımı yeniden arkadaşlarıma çevirmiştim. O kadar işin gücün arasında. Boş versene Selim dedi Kenan. İş güç neymiş? Çok sevindim ufaklığın iyi olmasına. Gülriz'e döndü. Çok geçmiş olsun. Sağ ol Kenan dedi Gülriz. Biz de çok sevindik ama bu gece hastanede kalması gerekiyor. Galatasaray'dan bizim Şenol burada profesör diye atıldı Kenan. Bir bana bir karıma bakıp tamamladı sözünü. İsterseniz onu devreye sokalım. Kenan'ın bu ilgili tavrı beni şaşırtmıştı. Burç için hastaneye ilk kez geliyordu. Daha önceden de oğlum hastaneye yatmak zorunda kalmıştı. Kenan en fazla telefon edip geçmiş olsun demekle yetinmişti. Oysa şimdi hem de yoğunluğun arasında kalkıp bizi oğlumu görmeye gelmişti. Sağ ol Kenancığım, şimdilik ihtiyaç yok. Biz konuşurken Nihat henüz onu fark etmeyen oğluma yaklaşmıştı bile. Vay be Burç'a bak, nasıl da kurulmuş iskemleye, bana da yer var mı? Onu gören Burç anında koyverdi sevinç çığlıklarını. Nihat amca, Nihat amca biliyor musun bugün okulda bir gol attım. Nihat onunki kadar olmasa da abartılı bir tavırla yapma ya dedi. Kiminle oynuyordunuz? Yanımızdaki sınıfla, Metin'in takımı. Hep yenerlerdi bizi ama bugün duman ettik onları. Helal size dedi Nihat. Daha da pohpohlayacaktı ki Gülriz yanlarına yaklaşarak otoriter bir sesle uyarısını yapmakta gecikmedi. Ama kendini maçta çok yorduğu için bayılmış Nihat amcası. Anında çark etti Nihat. Bak şimdi olmadı Burç. Sporcu adam kendine dikkat eder. Yoruldu mu çekilir köşeye. Ancak acemi futbolcular bayılana kadar oynar. Doğru da Nihat amca şimdi ben susadım. Çıksam yerime bizim şişko Ziya'yı alacaklar. Alsınlar, Ziya takım arkadaşın değil mi? Arkadaşım ama iyi oynamıyor. Çalım atamıyor. O oynarsa maçı kesin kaybedecektik. Gülriz yine dayanamadı. Burç sen ne diyorsun Allah aşkına? Kaybedersen kaybet. Senin sağlığından daha mı önemli maç? Annesi çıkışınca Burç'un sesi kesildi. Önüne bakmaya başladı. Fakat çok sürmedi. Yeniden başladı konuşmaya. Bereket artık maçtan söz etmiyordu. Ya Nihat amca, hani sen bize gelecektin de puzzle yapacaktık. Niye gelmedin? Geleceğim, geleceğim. Biraz işler var. Onları halleder halletmez siz değil. Benim gibi onları izleyen Kenan, Nihat'la çok iyi anlaşıyorlar dedi. Galiba onlara imreniyordu. Belki de yıllardır Burç'tan uzak durmaya çalıştığı için bir tür vicdan azabı duyuyordu. Yoksa bizim uçarı Kenan değişmeye mi başlıyordu? Şu ölümsüzlük takıntısı ruhunu da etkilemeye başlamıştı anlaşılan. Belki hiç bahsetmemişimdir ama bazen bir oğlum olsa diye hayal kurarım diye sürdürdü konuşmasını. Bakışları hala önümüz sıra ilerleyen tekerlekli sandalyedeki Burç'taydı. Ama tuhaftır, karım filan yoktur da sadece oğlum vardır. Anlayamadım, nasıl olacak bu dediğin? Olmaz tabii, benimki hayal. Hayalse güzel. Herkes zaman zaman böyle düşünür. Öğrendiklerini, tecrübelerini oğlunla paylaşmak keyifli bir duygu. O da var ama benim istediğim biraz daha farklı. Oğlumun büyümesini izleyerek kendi çocukluğumu anlamak istiyorum. Biliyorsun, çocukken hiçbir olayın farkında olmuyoruz. Belki de bu yüzden, yani kötü olanları tam kavrayamadığımız için çocukluğumuzu güzel bir dönem olarak hatırlıyoruz. Çocukluğumuza özlem duyuyoruz. Bence insan ancak bir çocuğu olduğu zaman farkına varmadan geçirdiği çocukluğunu yeniden yaşama şansını elde edebilir. Ya da en azından o dönem hakkında daha gerçekçi fikirlere sahip olabilir. Oğlumun olmasını bu yüzden istiyorum. Bencilce değil mi? Biliyorum ama bencil olmayan var mı? Üstelik en büyük bencilliğimiz de çocuk yapmak değil mi? Yaşamın ne olduğunu bile bilmeyen bir canlıyı zorunlu olarak dünyaya getiriyorsun. Mutlu olacağının garantisini verebiliyor muyuz? Ya da hastalıksız, dertsiz, uzun bir ömür sürmesini sağlayabiliyor muyuz? Yok. Ama sonuçlarını düşünmeden çocuk yapmaya devam ediyoruz. Ya da benim gibi bir çocuğum olsa diye hayal kurmayı sürdürüyoruz. Bunu söylerken bakışlarının Burç'a kaydığını fark ettim. Yoksa sırf çocuğun olsun diye bu özürlü insanı dünyaya getirerek en büyük bencilliğini sen mi yaptın demek istiyordu. Yok canım, Kenan böyle bir imada bulunmazdı. Sanki ne düşündüğümü anlamış gibi, kimseyi suçladığım falan yok. Ben de bir oğlum olsun istiyorum. İnsanın doğası böyle. Belki bir oğlum olsa bir de kız isterim. Baksana bizim Nihat'a, kendi kızı var ama senin oğlanla nasıl ilgileniyor? Belki o da içten içe bir oğlan çocuğu olsun istiyordur. Gülmeye başladı ama bunu Meleğe söyleyemez tabii. Söyleyemez dedim. Nerede bizimkinde o yürek? Kenan gülmeyi bırakıp Burç'la konuşan Nihat'a baktı. Öyle deme ya, aslında o kadar da korkak değildir Nihat. Bunları oldukça alçak sesle dile getirmişti ama Nihat kendi isminin söylendiğini duymuştu. Burç'la sohbeti kesip bize baktı. Seninle ilgili değil dedi Kenan gülümseyerek. Sen sohbetine devam et. Konuyu değiştirmenin zamanı gelmişti. Toplantı ne oldu dedim Kenan'a. Bitmişti zaten. Ya kusura bakma, seninle de ilgilenemedim. Sabahtan beri beynimi şişirip durdu herifler. Göz ucuyla Gürüz'e baktı. Sen de mi hastanede kalacaksın? Yok, eve gideceğim. Niye? Katya bizi bekliyor. İstersen sen de gel. Tek başına gidip ne yapacaksın evde? Nerede buluşacaksınız? Gürüz'ün duymasını istemiyormuş gibi sesini kısarak yanıtladı sorunu. Baraka'da. Katya'nın bir arkadaşının barı. Balo sokakta. Baraka mı? Ne garip bir ismi var. İtin kopuğun takıldığı şu leş yerlerden biri olmasın? Yadırgayan bir ifade belirdi Kenan'ın yakışıklı yüzünde. İlgisi yok. Belki izlemişsindir. Baraka diye bir film vardı. Belgesel, doğal güzellikleri, insanların, kültürlerin çeşitliliğini anlatan şahane bir film. Barın sahipleri o filmden esinlenip Baraka koymuşlar adını. Dağcılar, fotoğrafçılar takılıyor. Katya'yla da dağcılık nedeniyle tanışmışlar zaten. Ben de barda işlenen cinayetlerden birinin fotoğrafını orada çekeriz diye düşündüm. Bir de sen gör bakalım ne diyeceksin. Olur ama benim biraz daha kalmam lazım. Gülüz ile Burcu yalnız bırakamam. Siz gidin, ben sonra gelirim.